ayrım 18, sayfa 284. Hikayem bir toplama kampında buluşan insanlarla yılları aşıp Nişantaşı'nda bir eve, oradan Ankara'ya bağlanıyor. Adeta can buluyordu. Namık Yolga bana kurtardığı başka kişilerden de söz etti. Karakoldan çıkartıp Citroen marka arabasıyla evine kadar götürdüğü Rifka Mitrani'nin nasıl ikide bir arkadan gelip boynuna sarıldığını, bir başkasının heyecandan arabada bayıldığını, diğerinin arabayı durdurup kustuğunu, ölümden kıl payı kurtulup hayata dönen insanlar neler yapmazdı ki? Almanlar niye bu kadar anlayışlı davranıyorlardı Türk diplomatlarına diye sordum. O sıra dünyada İtalya'dan başka hiç dostları kalmamıştı. Derin bir yalnızlık içindeydiler. Bizse tarafsız kalmıştık ve Almanlara krom satıyorduk. Savaş yıllarında bu madene çok ihtiyaçları vardı. Bizim de paraya çok ihtiyacımız vardı. Türkiye'den gitme birkaç Yahudi için bizimle aralarını bozmak istemediler. Çünkü biliyorlardı ki İngiltere ve Fransa onların tarafında savaşa katılmamız için büyük baskı yapıyor bize. Almanların bizi kendi taraflarına çekebilmek için yaptıkları küçük fedakarlıklardı bunlar. Yani birkaç zararsız adamı, kadını veya çocuğu serbest bırakmak, karşılığında sevgimizi, vefamızı kazanmak, bizi kendi taraflarında savaşa zorlamak. Çaylarımız gelince biraz nefeslendik. Sonra Namık Yolga, "Size şu kadarını söylemek isterim," dedi. "Türkiye o korkunç savaşa katılsaydı bir daha toparlanamayabilirdi. Almanların tarafında katılsa Ruslar Polonya'ya ve Macaristan'a yaptıkları gibi bizi de kurtarmak bahanesiyle gelip kalırlardı yurdumuzda. Savaşa müttefiklerin tarafında katılacak olsak bu sefer Almanların bombardımanı altında kalacak, onların işgaline uğrayacaktık. Kazasız belasız kurtuluşumuzu başımızdaki devlet adamına borçluyuz. Halk savaş yıllarında çok fakirleşti, çok sıkıntı çekti. Sınırlarda hazır beklettiğimiz orduları doyurmak için bazı tedbirlere başvurup insanlara haksızlık ettik, doğrudur. Varlık vergisini mi kastediyorsunuz?" "Evet," dedi. "Fakat hiçbir şey savaş belasından daha kötü değildir. Şu anda kimse farkında olmayabilir ama 100 yıl sonra Türkler tarihe baktıklarında İnönü'ye minnettar olacaklardır. Hatta bir lafı vardır İnönü'nün. Demişti ki bir konuşmasında, 'Şimdi bana kızıyorsunuz. Sizi kuyruklarda beklettim, şekersiz, kömürsüz bıraktım.' diye. Doğrudur. Ama evlatlarınızı babasız, analarınızı kocasız bırakmamak için yaptım bunu." Çaylar bittikten sonra yine konumuza döndük. Ben Namık Bey'in hem sesini kayıt makinesine kaydediyor hem de not alıyordum. Bir ara aklıma geldi. "Elinizde hiç fotoğraf var mı acaba?" diye sordum. "Birkaç fotoğraf olabilir Ayşe Hanım," dedi. "Tabii kurtardığımız kişileri almaya gelenler bazen rica ederlerdi. Birlikte birkaç fotoğraf çektirdiklerimiz oldu. Bazı belgeler de var. Alman makamlarınca damgalanmış bir serbest bırakma emri mesela. Kopyalarını almıştım. Size onları bugün takdim edemem. Hepsi kutuların içinde, dolapların tepesinde duruyor. Birkaç gün sonra torunum uğrayacak. Ona indirtirim. Bana adres bırakırsanız yollarım size." Namık Bey'e binlerce teşekkür ettim. Onu daha fazla yormak istemiyordum. Sorularımı sormuş, yanıtlarımı almıştım. Elimde müthiş bir hikaye vardı. "Beyefendi, size kitabı bitirdiğimde yayınlatmadan önce yollarım. Arzu ederseniz okursunuz, tavsiyelerde bulunursunuz. Size dair yazdıklarımın arasında istemediğiniz yerler varsa tekrar üzerlerinden geçeriz." "Estağfurullah kızım, yazarın işine karışılır mı hiç? Zevkle okurum elbette ama tavsiye için değil. Sizden tek ricam, adımı kullanmayınız." "Neden? İftihar edilecek bir iş yapmışsınız hepiniz." "Yaptık, arkamızda devletimiz vardı. Devlet emretmese haddimize düşmezdi. Kişisel birkaç yardım olarak kalırdı yapacaklarımız. Ama organize bir şekilde insan hayatı kurtardık, evet. Kurtardığımız kişiler bizim şahsımıza değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olmalılar. Bu nedenle adımı yazmayın, böbürlenmek gibi olmasın lütfen." Dünyada artık emsali kalmamış bu alçak gönüllülük karşısında nutkum tutulmuştu. Namık Yolga'nın ellerine sarıldım. Bu kez öpüp başıma koydum. Çekti elini. Yapmayın evladım. Bizler insanlık vazifemizi yaptık. Bunu büyütmeyelim dedi. Ayrılırken boynuna da sarılmak geldi içimden, zor tuttum kendimi. Ben kapıdan çıkarken anneme selam söylüyordu. Fatoş'un evine döndüm. O kadar etkilenmiştim ki duyduklarımdan, yaşadıklarımdan. Odama kapanıp uzun bir süre yalnız kalmak istedim. Bana anlatılanları sindirebilmek için. Allah'tan arkadaşım da dükkanından dönmemişti henüz. Sonra geldi, çıktım odamdan. Fotoş'a gördüğüm bir filmi nakleder gibi hikayeyi anlattım. Düşünsene diyordum ikide bir de. Benim Nişantaşı'nda konuştuğum, bileğinin içi damgalı Robert Russo'yu Namık Bey toplama kampından bizzat kurtarmış. Ben yazmaya başlamadan hikaye kendi gerçeğiyle örülüyordu. Kurguya bile gerek yok neredeyse. Ertesi gün hafta sonunu Engin'le geçirmek üzere İzmir'e uçtum. Dışişlerinde 10 yıl çalışmış olduğu için o da çok iyi tanıyordu Namık Yolga'yı. Tüm hafta sonunu bu konuyu konuşarak geçirdik. Engin pazartesi sabahı işine gitmeden önce beni İstanbul'a uçmak üzere hava meydanına bıraktı. Bir gazete satın alıp terminalin içindeki küçük kahveye oturdum, bir de kahve ısmarladım. Kahvem geldiğinde baş sayfayı incelemeyi bitirmiştim. Alışkanlıkla ölüm ilanları sayfasına çevirdim. Aman Allah'ım, olamaz. Kocaman bir vefat ilanı. Namık Yolga. Elim titredi. Kahve üstüme, yaşlar yanaklarıma döküldü. İnsanların bana baktığının farkındaydım ama elimi dişim ağrıyormuş gibi ağzıma kapatmış, tuhaf sesler çıkarıyordum galiba. Tanımadığım bir hanım yanıma geldi. İyi misiniz diye sordu. Bir yakınımı kaybetmişim dedim. Başınız sağ olsun. Uçağı çağırdılar. Ancak koltuğuma oturunca sakinleştim biraz. Namık Yolga ile yaşadıklarımın her anını hatırlamaya çalıştım o sevimli yüzünde. Zeka fışkıran gözlerinde ölümün izi hiç yoktu. Rahatsız olduğunun tek işareti kulağındaki kocaman pansumandı. Niye öldünüz Namık Yolga diye sordum içimden. Sanki kulağıma fısıldadı. Yaş haddinden Ayşe Hanım kızım. O an aklıma bir ihtimal geldi. Necdet Kent de aynı yaşlardaydı. 90'a doğru yol alıyordu. Aman yarabbi, ya ona da bir şey olursa benimle konuşamadan İstanbul'a iner inmez Oya'yı aramalıydım bana bir randevu alması için. Uçaktan inip taksiye bindiğim an cep telefonumu çıkarıp Oya'yı aradım. Derse giriyorum dedi. Sonra ararım seni. Dur kapatma, dersten çıkar çıkmaz Necdet eniştenden yarına bir randevu al benim için. Yarın olmazsa en geç öbür gün olsun, unutma ha dedim. Sakın ihmal etme Oya. Bir gün sonra Necdet Kent'in Tarabya'daki şahane evinde manzaraya karşı oturuyordum. Bu kez Namık Yolga'nın aksine çok uzun boylu bir yaşlı beyefendinin karşısındaydım. Kıyafeti rahmetli meslektaşınınkiyle hemen hemen aynısıydı. Ütülü pantolon, kolalı gömlek, ayaklarında pırıl pırıl boyanmış ayakkabılar, özenle taranmış saçlar. Asla tıraşsız ve terlikle çıkmazlardı konuklarının karşısında bu kuşağın erkekleri. Bunu babamdan, dayımdan, amcamdan ve ailemdeki diğer akrabalarından bildiğimden tuhaf bir nostalji duygusuna kapıldım. Necdet Bey'in öyküsü ana hatlarıyla bir hafta önce dinlediğimin aynıydı. O sıralarda Marsilya'da konsolos olan genç Kent, Necdet Kent'e talimat verilmişti. Özellikle öğrencilerin ve çocukların hayatını kurtarabilmesi için elinden geleni yapması yönünde. Bana anlatırken bazı anları yeniden yaşıyorduk birlikte. İşte şimdi bir vagon dolusu, çoğu Türk asıllı Yahudi'yi vagondan indirebilmek için SS subayıyla tartışıyordu. Türk uyruklu olan Musevileri hemen bana teslim edeceksiniz diyordu. SS laf anlar mı? Kalk emri veriyordu trene ve tren hareket halindeyken bir keçi gibi atlayıveriyordu Necdet Kent. Gözünün önünden kaymakta olan vagona. Alman subay bağırıyordu. İnin, atlayın aşağı. Hayır, hep birlikte gideceğiz. Ve bunun hesabını siz vereceksiniz komutanınıza diyordu benim kahramanım. Bir macera filmi seyrediyordum sanki. Kalbim küt küt atıyordu heyecandan. Bazen bir şey sormak istiyordum ama kıyamıyordum anlatıyı kesmeye. O koltukta oturayım, akşama hatta sabaha kadar dinleyeyim anlatılanları ve bu filmi mutlu sonla bitsin. Bir vagon dolusu insanı nasıl kurtardığına şahit olayım genç konsolosun. Peki neden bunca yıl gizli kalmış bu eylemleri Türk diplomatlarının? Bunca insan bilirken kimse konuşmamış mı? Yaşananlar tek bir gazeteci olsun dikkatini çekmemiş mi? Hayret. Necdet Kent'le vedalaşırken kapısının önünde şöyle dedi. Sizden tek bir ricam var. Lütfen adımı kullanmayın. Anlattıklarımın hepsini yazabilirsiniz ama adım saklı kalsın. Beyefendi neden ama iftarla yazmak isterdim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin hariciye memurları. Bu işleri devletimizin talimatıyla insaniyet namına yaptık. Kendimize kahramanlık payı çıkarmamız bizlere yakışmaz. Lütfen Ayşe Hanım. Ne biçim kuşaktı bu böyle? Ne alçak gönüllü, ne kahraman, ne muhterem adamlardı her biri. Yabancısı değildim elbette. Ben de böyle düşünen, böyle davranan bir adamın evinde büyümüştüm. Yaptıklarıyla övünmeyen, uğradığı haksızlıklara yerinmeyen bir babanın kızıydım. Keşke bana da bulaşsaydı bu hasletlerin zerresi. Hayır, ben onlar gibi değildim ama hiç olmazsa bu müstesna kuşakla birlikte hayatımın en az yarısını geçirmiş olduğum için ne kadar şanslıydım. Sonradan gelen kuşağın bir ülkeyi onurla ayağa kaldırmak, başarılı ve medeni dünyanın bir parçası yapmak gibi bir misyonu yoktu. Bizden öncekilere düşmüştü fedakarlık. Öğretmenleri en ücra köşelerdeki çocuklara ulaşmaya çalışmış, mühendisleri dağa taşa elektrik götürmüş, diplomatları savaşa girmemek için ince ip üstünde cambazlık yapmışlardı. Biz hazıra konmuştuk. Düğmeye basıp ışığımızı yakmış, musluğumuzu çevirip suyumuzu akıtmıştık şehirlerimizde. Kendi yaşam kalitemizin kırsala inmemiş olmasını hiç önemsememiştik. Kibirli ve küstahtık. Böbürlenmeden yapamazdık, takdir beklerdik, eleştiriye gelemez, hemen horozlanırdık. Tertemiz kıyafeti, tıraşlı güler yüzüyle beni geçirmekte olan yaşlı beyefendiye sevgiyle baktım. Elimden gelse, gençliklerini kırklı yıllarda yaşamış bu insanları sarıp sarmalayıp, daha da yaşlanmalarına mani olurdum. Hep benim dünyamda kalsınlar diye. Evime döndüm. Ses kayıt makinemi baştan sona dinledim. Aslında her öyküsünü dinlediğim kişi başlı başına bir roman karakteriydi. Elimde bir değil, birçok Schindler vakası vardı ve dünyanın bundan hiç haberi yoktu. Keşke vaktim olaydı, tüm bu insanların hayatlarını ayrı bir roman konusu yapmaya ama ben o kadar çok vakit kaybetmiştim ki yayıncı peşinde koşarken ömrümün 25 değerli gençlik yaşı boşuna akmıştı. Ve onların her birini ayrı bir romanın baş karakterine dönüştürecek vaktim kalmamıştı. Yapmam gereken dinlediğim kişilerin öykülerini tek bir romanda buluşturmaktı. Ama nasıl? Benim alçak gönüllü diplomatlarımın övünmek istemedikleri için karanlıkta kalan kahramanlık ve insaniyet timsali öykülerini ses kayıt makinemden kitap sayfalarına nasıl aktaracaktım? Gece uykum kaçtı. Romanı nasıl öreceğimi düşündüm sabahlara kadar. Elbette karakterlerimin bir kısmı Türk diplomatları, diğerleri mezalime uğramış Türk Musevileri olacaktı ama başka insanlara da ihtiyacım vardı romanımın içinde. Çalışan, üzülen, sevinen, aşık olan sıradan insanlara da. Ah aşık olan mı dedim. Birden bir şimşek çaktı kafamda. Kendi ailemin içimde yaşanmış bir aşk hikayesinden yola çıkacaktım. Büyük teyzem Sabahat ile eniştemin yıllara yayılan aşk öykülerinin bin benzerini kullanacaktım ama bir Ermeni genci olan eniştemi romanın konusu gereği Musevi'ye dönüştürerek. Böylece gerçekten yaşanmış bir aşk hikayesi bütün inandırıcılığıyla sunulmuş olacaktı okura. Yapmam gereken diğer iş ise, İkinci Dünya Savaşı sırasında hem kendi ülkemde hem de Almanya'da ve Fransa'da yaşananları çok iyi öğrenmekti. Sevda Linka'yı yazarken Balkanlar üstüne neredeyse ihtisas sahibi olmuştum. benzeri bir ayrıntılı çalışma yine beni bekliyordu demek ki. Neyi yakında, özellikle yakın tarih hep ilgimi çekmiştir benim. Tarihini bilmeyenlerin bugünü anlamakta zorlanacaklarını babam öğretmişti bana. Ertesi gün elimde bir listeyle Remzi Kitabevi'nin yolunu tuttum ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir sürü kitap aldım. Bir ay boyunca altlarını çizerek, notlar alarak sadece bu kitapları okudum. Sonra sıra romanı kurgulamaya geldi. Gerçek kahramanlar Namık Yolga ve Necdet Kent, benim elimde Tarık Arıca ve Nejat Kender'e dönüştüler. Robert Bey'i romanın mağduru David temsil etti. Selva karakterine, Sabahat teyzemin kişiliği, annesi Leman Hanım'ın karakterine de nenem Behice'nin kişiliğisindi. Sabiha ve Macit tamamen hayal ürünüydü. 5 yıl sonra Umut adlı kitabımda teyzemin gerçek öyküsünü anlatacağımı bilsem, nefes nefese de Sabahat teyzemle eniştemin rollerini Selva ve Rafo'ya verir miydim hiç? Ama ne çare ki insanoğlunun ileriyi görme yetisi yoktur ve Rafo ile Selva romana çok yakışmışlardı. Kitabın adını ise Engin buldu. Bir gece hazırladığım upuzun isim listesini ona okurken, sakin sakin nefes nefeseye ne dersin diye sordu. Harika dedim. Zaman zaman böyle hiç aklıma gelmedik bir anda bir buluşla çıka gelirdi Engin. Konusuna uygun güzel bir kapakla satışa sunuldu nefes nefese. Kitabımın tanıtımı için ilk çağrıldığım program Doğan Hızlan'ın programıydı. Üstad o yıllarda haftada bir yaptığı televizyon programına beni Mehmet Zaman Saçlıoğlu ile birlikte davet etti. İlk sorusu banaydı. Sayın Kulin, yine çok işlenmiş, çok popüler bir konuda bir kitap yazdınız. İyi bir satış bekliyor olmalısınız, değil mi? Dondum kaldım. Nasıl bir ön yargıyla sorulmuş bir soruydu bu? Acaba çok satan yazar olmanın mı vebaliydi? Bu konuyu daha önce Türkiye'de kimin işlediğini sormak istedim. Hitler dönemi. Yurt dışında binlerce romana, sinemaya konu teşkil etmiş olabilirdi ama Türkiye'de Türkler tarafından daha önce romanlaştırılmış da ben mi duymamıştım? Türk diplomatlarını yüzlerce Yahudi'yi SS teröründen kurtardığından, devletin onları İstanbul'a sevk etmek için vagonlar yolladığından haberiniz var mıydı yoksa? Tüm bunları söylemek istedim fakat nutkum tutulmuştu. İçimden hiçbir şey söylemek gelmiyordu. Romandaki diplomatların gerçek insanlar olduğunu dahi söyleyecek hevesim kalmamıştı. Söndüm kaldım oturduğum yerde. Ne zaman hak etmediğim bir davranışa maruz kaldığımı düşünsem, kendimi savunacağıma tesbih böceği gibi kabuğuma çekilir susarım. Yazık oldu. Benim kitabım değil ama 40'lı yıllarda Avrupa'da görev yapmış Türk diplomatları kesinlikle daha iyi bir tanıtımı hak ediyorlardı. Nefes Nefese'nin öyküsü burada bitmedi. Haziran başlarındaydık. Yayın evinden Medikova Kovo adında bir Fransız hanımın bana ulaşmaya çalıştığı haberi geldi. Medikova sadece birkaç gün için İstanbul'daydı. Hemen buluştuk. Ben bu uzun boylu, sarışın, hoş genç kadını Fransız sanıyordum. Meğer Paris'e yerleşmiş bir İstanbulluymuş. Nefes Nefese'yi okuduktan sonra bu kitabı hem Fransızca'ya çevirtmeye hem de film yapımcısı olan eşine film yaptırmaya karar vermiş. Aynı gün kitabın Fransa'daki yayın ve film yapım haklarını 3 yıl için Medikova'ya devrettim. Arada sürekli mesajlaştık. Eylül ayında çeviri bitmişti. Edition Stock, Ekim ayında kitabı basmaya hazırlanıyordu. Her şey o kadar güzel gidiyordu ki ben havalarda uçuyordum. Eylül ortasında kitabın tanıtımı için bir fotoğrafımı istediler. Birkaç fotoğraf yolladım. Onları beğenmediler. Daha doğal, makyajsız, kırda bayırda çekilmiş bir resmim yok muydu? Olmaz olur mu? Elbette vardı. Onu da yolladım. Paris'e gitmek üzere gün sayıyordum artık. Fransızların vize eziyeti yapacaklarını bildiğimden vizemi zamanında hazır etmek için Medi'ye mail attım. Gelmemi isteyecekleri tarihi sordum. Yanıt gelmedi. Telefon ettim, ulaşamadım. Telefonları hep kapalıydı. Edition Stock bağlantısını Medi kurmuş olduğu için yayın evinde kimseyi tanımıyordum. Bu yüzden sürekli sadece Medi'yi aradım. Asla ulaşamadım ve sonunda bir atıl olayıyla daha karşı karşıya olduğumu anladım. Herhalde kitabı basmaktan vazgeçmişlerdi ve Medi bana bunu söyleyemiyordu. Aylar geçti. Medi nihayet beni bir gün aradı. Üzgündü. Özür diliyordu. Evet, kitaptan vazgeçtikleri doğruydu. Nedenini bilmiyordu ya da biliyor ama söylemek istemiyordu. Sadece tahminini söyledi. Yayın evinde benim kitabımla ilgilenen bölümdeki editör değişmişti. Yerine gelen editör de kitabı beğenmemişti. Aklıma hemen emekli büyükelçi Kamuran Gürün'ün Ermeni Dosyası adlı kitabı geldi. Kamuran Gürün'ün kitabı Fransızca'ya çevirtmiş, yayın evi bulmuş ama satışı bir türlü sağlayamamıştı. Ermeni vakıfları bu konudaki Türk bakış açısını ve belgeleri Fransızlar okumasınlar diye kitap piyasaya çıkar çıkmaz hepsini satın alıyorlarmış. Acaba böyle bir Sibir engele mi takılmıştı nefes nefese? Yoksa paranoya mıydı benimki? Saçmalıyor muydum? Kim takardı benim romanımı? Üstelik içinde Ermenilere dair tek bir satır yokken. Ama Kemal sigaralarının reklamındaki Türk'ün resmini değiştirten de onlardı. Bir sinema filminde Atatürk'ü canlandıracak olan film yıldızını bu filmi kabul etmemesi için tehdit edenlerdi. Bunları düşünsem de kitabın basımından vazgeçilme sebebinin aslını bilmediğim için hiç dillendirmedim aklıma bir an takılan bu düşünceyi. Yıllar geçti, sonra bir gün İstanbul'da telefonum çaldı. Açtım, karşımda tanımadığım bir ses. "Ben Erkan Özerman," dedi. Öyle bir tonlamayla konuşmuştu ki tanımam icap ettiğini anladım. Evet, bu adı biliyordum, duymuşluğum vardı da acaba kimdi? "Buyurun Erkan Bey." "Ben," dedi, "sizin Nefes Nefese isimli kitabınızı Fransa'da bastırmaya karar verdim." "Aa, demek yayıncıydı. Hatta bastırmakla kalmayacağım, film de yaptırtacağım." "Bir yapımcı değil, bir yönetmendi demek ki." "Ben bu kitabın Fransa'daki tüm macerasını biliyorum. Tam basılma aşamasında neden basılmadığını, kimlerin mani olduğunu, her şeyi biliyorum." "Nereden öğrendiniz?" "Ben Paris'te yaşıyorum. Burada Türklere dair olan biten her şeyi bilirim." "Ya." "Evet efendim, şimdi siz bu kitabın haklarını bana devredin ki çalışmaya başlayayım. Önce çevirteceğim." "Çevrilmişti." "Verin o halde bana çevireyim." "Erkan Bey, benim bir menajerim var, ona danışmam lazım. Kitaplarımı pazarlama hakkı ona ait." "Kimmiş?" "Barbaros Altu." "Tanırım kendisini, bende numarası var, ben konuşurum onunla." "Önce ben konuşayım da döneyim size." Konuşma tarzından telefondakinin ısrarcı bir kişi olduğu anlaşılıyordu. Telefonu biraz zor kapatıp hemen Barbaros'u aradım. "Erkan Özerman kimdir?" diye sordum. "Aa, nasıl bilmezsiniz? Defileler, güzellik yarışmaları, artist yarışmaları düzenler." "Ha, tamam tamam, hatırladım şimdi. Bu kişinin kitaplarla ne ilgisi var?" "İlgisi yok." "Ama Nefes Nefese'nin haklarını istiyor." "Ne? Yanlış anlamış olmayasınız." "Haklısınız, haklısın. Herhalde beni bu yılki güzellik yarışmasına katılmam için aradı da ben yanlış anladım." Barbaros terbiyeli bir gençti. "Netice sıfır. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Erkan Bey'in çevresi geniş, konu uzundur. Israrla istiyorsa bir bildiği olmalı. Verelim bir yıl için, bakalım ne yapacak." Erkan Özerman haklı olarak bir yıla razı olmadı. Bu işler öyle çabuk olmuyordu. Kitabın Fransızca haklarını 3 yıl için ona devrettik. Sonra da hiç haberleşmedik. Hatta unutup gitmiştik. Kitabı da, Fransa'yı da. 2 yıl geçti, bir yaz günüydü, cep telefonum çaldı. Hatta Erkan Özerman vardı ve müjde veriyordu. Nefes Nefese'yi Ramsey adında bir yayın evine satmayı başarmıştı. Ben önceden deneyimli olduğum için kendimi heyecana ve hayallere kaptırmadım. Bu sefer kitabı elime almadan inanmayacaktım basıldığına. Sonbaharın gelmesini bekledik. Eylül ayında Erkan Özerman müthiş bir organizasyonla kitabın basımını kutladı. Paris'te bulunduğum 5 gün boyunca ben size demedim mi benim elimden bir şey kurtulmaz, aklıma koyduğumu yaparım diye dolanan Erkan Özerman, kitabı bastırmakla kalmamış, tanıtımı için Türk Büyükelçiliğini devreye sokmuş, Paris'teki Musevi cemaatleriyle temasa geçmiş ve neredeyse 3 gün 3 gece süren bir törenle kitabı lanse etmişti. Önce benim konuşmacı olduğum bir toplantı düzenlemişti. Paris'te hayatta kalan ve Türkiye'nin gönderdiği vagonlarda seyahat etmiş ne kadar Musevi varsa katılmıştı toplantıya. Artık çok yaşlı oldukları için bazıları zorlukla yürüyordu. Bazıları tekerlekli sandalyedeydi. Hayatta olmayanların da çocukları, torunları ve diğer akrabaları gelmişti. Ben bu kitabı neden yazdığımı ve özellikle de trenin öyküsünü anlatırken onlar gözyaşları içinde kendi kişisel anılarıyla katkıda bulunmuşlardı. Bir ara tüm salondan hıçkırık sesleri yükseliyordu. Sonra hepimiz teker teker birbirimize sarıldık ve dünyanın böyle bir faciayı bir kere daha yaşamaması için dileklerde bulunduk. İnanılmaz duygusal bir toplantıydı hepimiz için. Ertesi gün Paris'in Türk Büyükelçiliği rezidansında Büyükelçi Osman Korutürk ve eşi bir kokteyl verdiler. Davet listesini elçilik hazırlamış. Erkan Özerman da kendi konuklarını ilave etmişti. Bu nedenle Paris sosyetesinin ve gösteri dünyasının ağırlıkta olduğu bir davetti. Paris'te yaşayan Osmanlı hanedanı mensuplarından tutun, yazar Kenize Morut'a, Enrico Macias'a, 70'li yıllarda İstanbul'da oyunculuk yapan ve adından dolayı Türkiye'de Haydar Paşa'nın gelini olarak tanınan Christine Haydar'a kadar pek çok ünlü davet edilmişti ama ne hikmetse Ramsey yayın evinden hiç kimse yoktu. Aynı kitabı 4 ayrı kıtada Çin, Brezilya, Amerika dahil 25 dile çevirten Barbaros'un Fransa'da başaramadığını Özerman nasıl başarmıştı? Hala merak ederim. Gerçekten de tuttuğunu koparan özel biridir Erkan Özerman. Ona bu satırlardan bir kere daha teşekkürler, sevgi ve saygılar olsun. Ayrım sonu, sayfa 298. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. Citroen, Citroen. Medikovo, Medikovo. David, David. Kenize Murat, Kenize Murat. Enrico Macias, Enrico Macias. Kristin, Christine.